Ayrım 18. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezas. Sayfa 218. Son söz. Nikaragua 1979'un tarihsel çerçevesi. Omar Kabezas 1960'ların çocuğudur. Nikaragua ve Kuzey Amerika toplumlarının ayrışmaya başladığı 10 yılda bu ve sonra yeni tehlikeli umut dolu biçimlerin belirlendiği dönem oldu. Ama onun siyasal inançlarının öyküsü, Nikaragua'yı devrime getiren bütün bir kuşak gibi 1911-1912'de başlamıştır. Bu eskide kalmış yıllarda Birleşik Devletler Başkanı William Howard Taft yönetimi, Nikaragua'nın başındaki José Zelaya'yı devirmişti. Zelaya uzlaşmaz bir milliyetçiydi ve kuşkusuz bu nedenle Kuzey Amerika'nın Orta Amerika'daki ekonomik ve askeri girişimlerine karşı metin bir muhalifti. Bölgeyi kendi kontrolünde birleştirmek isteyen Taft, Zelaya'yı yerinden edebildi ama hem Birleşik Devletler'le işbirliği yapacak hem de kendi halkının gazabına dayanabilecek Nikaragualı bir lider bulamadı. Taft sorunu denizcileri göndererek çözdü. Denizciler 1925'e kadar Nikaragua'yı kontrol ettiler. Yüzyılın en uzun ABD işgali. 1925-1926'da ülkeden çıktılar ve 1926'da döndüler. Tekrar dönerken de denizciler ilk köy kökenli anti-Amerikan gerilla direnişiyle karşı karşıya geldiler. İsyancıların lideri Augusto Sandino'ydu. 1895'te Batı Nikaragua'da doğmuş ince kısa bir adam. Sandino Meksika devriminden özellikle Meksika petrol kaynaklarındaki Kuzey Amerika kontrolüne son vermedik kararlılıklarından çok etkilenmişti. Meksika'da bir zaman kaldıktan sonra 1926'da dünyanın büyük gücüne karşı birkaç köylü izleyicisiyle açıkça Don Kişotça bir mücadele yürütmek üzere ana yurduna döndü. Sandino Marksist değildi. Kendisini, inancı, halkın egemenlik ve özgürlüğü tartışılmaz fakat daha çok silahla savunulur cümlesiyle anlatabilecek bir milliyetçi olarak görüyordu. Bu inancını 35 yıl sonraki Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne, FSL'ne miras bırakmakla kalmadı, denizcileri durduran mucizeli kahramanlıklarını da gelecek kuşaklara örnek olarak bıraktı. Gerillaları, havacılık tarihinde ilk kez pike yapan bombardıman uçaklarının saldırılarından sağlam çıktılar. 1932'de Sandino'nun başarısı ve yurt içinde büyüyen eleştirilerle ABD yetkilileri birlikte geri çekmek zorunda kaldılar. Montana senatörü Burton K. Wheeler'ın keskin bir dille belirttiği gibi denizcilerin haydutlarla savaşması gerekiyorsa Chicago'da daha çok işe yararlardı. Ama Kuzey Amerikalılar arkada Amerikan eğitimi almış ulusal muhafızları bıraktılar. Başlarında Anastasio Somoza vardı. Düzeni sağlayıp Amerikan çıkarlarını koruyacaktı. Sandino, denizciler ülkeden çıkınca silahlarını bırakma sözü vermişti. Böyle de yaptı ve yapar yapmaz Somoza, Augusto Sandino'yu soğukkanlılıkla öldürdü. Bundan sonra muhafızların komutanı 1934'ten 1956'ya Leonlu Cabezas'ın şehirden şair Rigoberta López Pérez tarafından öldürünceye kadar sürecek bir diktatörlük kurdu. Bu 20 yıl boyunca Somoza kendisini, ailesini ve ulusal muhafızları uygunsuz yollarla zenginleştirdi. Nikaragua'ya basitçe çiftliğim diyordu. Diktatör, muhaliflerini satın alarak, hapsederek ve öldürerek sistemli biçimde yok etti. ABD'nin tartışmasız dostu olarak Washington'dan güçlü destek gördü. Nikaragua'daki ABD elçiliği Somoza'nın sarayına komşuydu ve Nikaragualılar gerçekten kimin tarafından yönetildiklerini merak ediyorlardı. Gene de bir düşman yok edilemedi. Nikaragua üniversite öğrencileri milliyetçi Somoza karşıtı hareketlerin öncülüğünü yapıyorlardı. Diktatörlük protestoları zaman zaman askeri güçle bastırıyordu. Fakat Somoza, üniversitelerin kutsal bir yer olduğu ve askeri ölüm mangalarının dışında kaldığı Latin Amerika geleneğine çoğunlukla saygı gösterdi. Böylece okullar Somoza karşıtı grupların beslenme alanı ve entelektüel yatağı oldular. Bir Nikaragualı'nın sözleriyle, masuniyet geleneği devrime yapılan en büyük katkılardan biriydi. Lyon'daki Ulusal Özerk Üniversite, Omar Kabazas'ın şehrindeki okul, hükümet aleyhtarı gösterilerin başını çekiyordu. Lyon şehrinin kendisi de Omar Kabazas'ın kişisel kariyerinde olduğu gibi çarpıcı ve esinleyici bir tarihe sahipti. 1524'te kurulmasından ve 1852'ye kadar Nikaragua'ya başkentlik yaptığı dönemden beri Lyon şehri, öneminden ve siyasal patlamalardan onur duydu. Şehirden görülebilen bir dizi etkin yanardağ da bu durumla uyum içinde görünüyor. 1960'lara gelindiğinde Lyon, 100 yıldan uzun süredir ülkede Liberal Parti'nin merkezliğini yapıyordu. Zelaya ve Sandino'nun partisi, tarihsel olarak yeni parayı geleneğin sorgulanmasını, Kuzey Amerikan isteklerinden derin bir kuşku duyulmasını temsil ediyordu. Batı Nikaragua'nın kuzey merkezindeki Lyon, eski parayı geleneklere bağlılığı temsil eden muhafazakar partinin güney şehri Granada ile acı siyasal savaşımlar içindeydi. Sonunda 1852'de başkent Managua'ya taşındı. İki çarpışan gücün arasında bir yere alındı fakat Lyon'un siyasal ateşi dinmedi. Özellikle uzun zaman Nikaragua'nın yüksek öğreniminde ana kurum olan Lyon Ulusal Özerk Üniversitesi'nde yüksek kaldı. Burada ateşli milliyetçiler, Cabezas'ın da saygı gösterdiği şair Ruben Dario'nun meşruluğunu savundular. Bağımsız düşüncesi ve modernizm ilkeleriyle İspanyol edebiyatını dönüşüme uğratmış olan Dario, Lyon Katedrali'nde gömülüdür. Somoza bu şehirde önce 1939'da sonra 1948'de ilk büyük öğrenci ayaklanmalarını bastırmak zorunda kalmıştır. Ter, devrimci öğrenci cephesinin İspanyolca baş harfleri. 1961'de Lyon'da kuruldu ve Omar Cabezas dahil birçok üye buldu. Öğrenciler görülmemiş bir canlılık, ruh ve dille Somoza karşıtı hareketlerini yürüttüler. 1956'da Somoza eldirilince üniversitenin siyasal eylemleri durulmadı. Diktatörün büyük oğlu Luis, ailenin tamahkarlık ve siyasal yozluk geleneğini 1967'de ani bir kalp krizinden ölene kadar sürdürdü. Luis'in kardeşi Anastasio, Taco olarak da bilinir, İktidarı ele geçirdi. Kardeşi kadar uyanık değildi ve ulusal muhafızlarla daha derin kişisel bağları vardı. ABD'deki koruyucu dostları arasındaki ününü özel bir Kuzey Amerika askeri okuluna daha sonra da West Point'te katılmakla sağlamıştı. Taco, Somoza'nın doymak bilmezliğini ve zorbalığını yeni boyutlara götürdü. 1979'a gelindiğinde sonunda Sandinistalar onu devirdiğinde ülke topraklarının %25'ine sahipti. Massachusetts kadar bir yer. Öteki %10'un sahibi ulusal muhafızlardı ve birlikte en kanlı ve karanlık tekelleri, kadın ticareti, et endüstrisi, emlakçılık, kumar, nakliye ve elbette vergi toplamayı yürütüyorlardı. Somoza, ABD'nin bölgedeki en güvenilir dostlarından olmakla kalmadı, ulusal muhafız subaylarının eğitimini de ABD askerleri yüklenmişti. Taco ve ortakları, Nikaragua'nın zenginliğini kendi ellerine toplarken, 1950 ortalarında 1970 başlarına kadar toprağını, böylece geçim kaynağını yitiren Nikaragualıların sayısı bazı bölgelerde %1000'i geçti. Başkan John Kennedy ve Lyndon Johnson ilerleme için işbirliği programıyla 1961-1970 Nikaragua'ya milyonlarca dolar akıttılar. Somoza hanedanı da parayı kendi hazinesine aktardı. Dolar özellikle sermaye yoğun ihraç ürünlerinin pamuk, kahve finansmanında kullanıldı. Bu ürünlerin yayılması köylüleri topraktan koparıp şehirlerdeki gecekondulara attı. Aynı zamanda yeni tarım, Nikaragualıların günlük besini olan yiyecek miktarını, fasulye, mısır, düşürdü. Ülkenin ekonomik büyüme hızı 1960'larda ve 70'lerin başında yukarı fırladı fakat zenginlere yararken fakirleri kat kat arttırdı. Taco yeni zenginliğini okul gibi toplumsal programlara da yönlendirmiyordu. "Bana eğitilmiş halk değil, öküz gereklidir," diyordu. 1960'ların ortalarına gelindiğinde Nikaragua'daki üniversiteler daha çok devrimci ve daha az öküz yetiştiriyorlardı. FSLN 1961'de 4 kişi tarafından kurulmuştu. Carlos Fonseca Amador, Tomás Bor, Silvio Mayorga, Santo López, Fonseca Borge ve Mayorga Somoza karşıtı öğrenci hareketlerinin önderiydiler ve büyük oranda Marksizmin etkisi altındaydılar. 1959'da Castro'nun Küba'da ABD destekli Batista yönetimini devirmesinden de cesaret alıyorlardı. López Sandino ordusunda albaydı. Böylece Nikaragua'nın bağımsızlık mücadelesinin kurucuları için yaşamsal bir bağlantı oluşuyordu. Borg özellikle Leon'da üniversite öğrencilerine yakın çalıştı. FSL'nin 1962'de ulusal muhafızlar tarafından çökertildiğinde ve neredeyse yok olduğunda 20 kadar üyesi vardı. Sandinistalar 17 yıllık kariyerlerine böyle başladılar. Canlı noktalara ulaştılar. Ölümcül darbeler yediler. Zayıf dönemleri 1966-67'ye kadar sürdü. FSLN küçük, yalıtılmış bir gruptu. Castro onlara biraz moral ve maddi destek sağladı fakat Latin Amerika'daki onlar kadar militan olmayan sol gruplara daha fazla destek veriyordu. Ernesto Che Guevara, Küba önderliğinden ayrılıp Bolivya'da silahlı devrimi canlandırmaya gitmişti. 1967'de orada öldürüldü. Guevara örneği Omar Cabezas gibi devrimcilere Aziz esini verirken ilk yazılarında Castro'dan hemen hiç söz etmemelerine de yol açmıştı. FSL'nin şansı az görünürken Muhafazakar Parti lideri Fernando Agüero 1967 başkanlık seçimlerinde Taco'ya cesurca meydan okudu. 1966 yılının kötü ürünü ve yerinden olan kır kökenli işçilerin şehirlere akını Agüero'ya siyasal cephane sağlamıştı. Agüero'nun gösterileri büyüyünce Somoza ulusal muhafızlara mitingleri durdurma emri verdi. İnsanlar öldürüldü ve Somoza başkanlığı ezici farkla kazandı. Kargaşalık sırasında kuzeydeki Pankasan şehrinde önemli bir çatışma oldu. Savaşta FSLN kurucularından biri Silvio Mayorga öldürüldü ve Omar Cabezas'ın belirttiği gibi FSLN tarihinde Pakasan önemli bir yer kazandı. Pakasan Savaşı askeri bir yenilgi fakat siyasal bir zafer oldu. FSLN'in dediği çıkmıştı. Sivil protestolarla bir yere gidilemezdi. Fakat yeni mali kaynakların da bulunması gerekiyordu. Banka soygunu, otobüs yolcularından aidat almak, fidye için rehin almak gibi. 1969'da ulusal muhafızlar 5 gerilla liderini pusuya düşürüp öldürdüler. Carlos Fonseca, komşu Costa Rica'da hapsedildi. Somoza, FSLN'nin yok edildiğini açıkladı. İronik olarak ona yeni bir yaşam verdi. 1971'de Taco ve Agüero gerçekte Somoza'ya yaşam boyu başkanlık sağlayan siyasal bir anlaşma yaptılar. Agüero'nun muhafazakar muhalefeti sona erdirilip Liberal Parti Somoza tarafından susturulunca orta ve üst sınıftan öğrenciler FSLN gibi sol seçeneklere yöneldiler. Belki de diktatör en büyük hatasını yapmıştı. 1972'de deprem Managua'yı neredeyse yerle bir ettikten sonra Somoza ve iş arkadaşları ABD yardımlarını iç ettiler ve sonra şehrin yeniden inşası için de fırsatı kaçırmayıp halkı bir kez daha sömürdüler. Ulusal muhafızlar da bu işten iyi kâr ettiler ama bazı subaylar depremden önce ve sonra yaşamlarından korkup görevlerini bırakmışlardı. Güvenlik ABD elçisi Turner Shelton 600 Amerikan askerini getirince sağlanabildi. Muhafızların korkaklığı bir yana Shelton'un eylemi de Somoza'nın güvenlik için dış güçlere dayandığını ortaya koymuştu. Biraz İspanyolca konuşan ve mesleğinde uzman bir diplomat olmayan Turner, görevini her biçimde Somoza'ya yardım etmek olarak görüyordu. Muhabirlerin elçi ve diktatör günlük içkileri için bir araya geldiklerinde kabine toplanmış olur demeleri ancak yarı şakaydı. Ama Nikaragualı ve ABD'li iş çevreleri Somoza'nın tamahkârlığından hoşnut değildi. 1979'da ABD'li bir yatırımcı bizi soyup sovana çevirdi diye anımsıyordu. 1974'e gelindiğinde Sandinistaların orta sınıf üyeleri Roma Katolik Kilisesi önderleri dahil başkalarından da sempati görmeye başlamıştı. Bu kişiler Somoza'nın o yıl başkanlık seçimlerini kaba bir biçimde tezgahlamasını başarısız ve acı bir biçimde protesto etmişlerdi. 1970-74 boyunca Omar Cabezas'ın Kuzey Dağları'nda Sandinista lideri olarak eğitildiği yıllar. FSLN ilk uzun dönemli askeri savaşımını vermeyi başardı. Cephe başarılıydı çünkü sonunda en gerekli şey sağlanmıştı. Köylü desteği 40 yıl önce Sandino'nun yaşamasını sağlayan destek. Köylüler 1960'lar boyunca acı çekmiş ve 1972 depreminin mali bozgunu 1973-75'teki fırlayan petrol fiyatları ile birleşerek ülke ekonomisini imha etmişti. Köylülerin ve gecekondu sahiplerinin acısı arttıkça Roma Katolik Kilisesi'nin papazları ve rahibeleri kurtuluş teolojisinin giysisini giymeye başladılar. Bu, 1960'larda Latin Amerika ve Roma Kilise toplantılarında ortaya çıkan ve fakirlerin örgütlenip siyasal eylemle yaşamlarını düzeltebileceklerini öğreten inanç dizgesiydi. Yüzyıllarca zenginlerle ve askerlerle işbirliği yaptıktan sonra kilise şimdi siyasal temeller anlamına da gelen Hristiyan temellerin nasıl kurulacağını öğreterek fakirlere yardımcı oluyordu. Omar Cabezas'ın açıkça gösterdiği gibi Sandinistalar en iyi adamların köylü ve gecekondulu destek zincirini yaratmaya ve güçlendirmeye adadılar. Bu sessiz çalışmaya ek olarak FSLN 1974 aralığında özel bir saldırı gerçekleştirdi. Zengin bir Somoza taraftarının evini basarak önde gelen diplomatlarla Nikaragualı memurları rehin aldı. Küçük düşen diktatör 5 milyon dolar fidye ödeyerek Sandinist mahkumları serbest bıraktı ve eylemcilere havaalanına kadar güvenli geçiş izni verdi. Yol boyu Nikaragualıların sevinç gösterileriyle gittiler. O sırada Sandinista önderliği genç yetenekli Nikaragualılarla genişlemişti. Henry Ruiz, kod adı Modesto, Bayardo Arque, Daniel Ortega ve Omar Cabezas'ın da içlerinde bulunduğu başkaları. FSLN'nin 1975'te bazı raporlara göre 200'den az, kendi sayımlarına göre 800 ila 1000 arası askeri vardı fakat yeteneklerini yeteri kadar geliştirmişlerdi ve köylü desteği yeteri kadar güçlüydü. Somoza'nın önde gelen liderleri öldürmeye başarmasına karşın ilk 3 liderden yalnızca Borg 1979 zaferini kutlayabildi. Zincir yeni liderlerle irtibatı sağlıyordu. Gene de 1975'te gelecek 4 yıl için Sandinist zafer olasılığı görünmüyordu. 1975-1976'da celallenen Somoza, FSLN'ye tüm gücüyle yüklendi. Şimdi devrimcilerce en çok saygı duyulan şehit olan Carlos Fonseca dahil birçok can aldı. Muhafızlar Fonseca'yı dağlarda öldürdüler ve kesik başını kanıt ve sonunda gelen zafer nişanesi olarak Somoza'ya götürdüler. Dahası iç kavgalar Sandinistaları taktik konularda anlaşamayan fakat Somoza diktatörlüğünü devirmekteki kararlılığında anlaşan üç gruba böldü. Gene Somoza'nın hataları devrimcileri kurtardı. Ulusal ekonomi çöktükçe onun iştahı kabarıyordu. FSLN'ye verilen destek özellikle gençler arasında arttı. Bölüşülen ürün ve yiyecek oranı düşerken hayret verecek derecede yükselen nüfus artış oranı %3-4 vardı. Nüfusun yarıdan fazlası 18 yaşın altındaydı ve bu yarı FSLN için sürekli taze bir destek kaynağıydı. Somoza yeni saldırılar emrederek artan sorunları böyle çözmeye çalışıyordu. Vahşiliği artık ABD'de gürültü yaratmaya başlamıştı. Roma Katolik Kilisesi önderlerinden bazıları ve temsilci Edward Koch'la Demokrat New York, Edward Kennedy'nin Demokrat Massachusetts, başı çektiği bir kongre grubu Beyaz Saray'a Somoza'ya baskıyı durdurmasının veya ABD yardımının kesileceğinin bildirilmesini isteyerek baskı yaptılar. Jimmy Carter, insan haklarını dış politikasının odak noktası yapmış olduğu için öneriyi kabul etti. Somoza, 1977'de Carter'ın taleplerine uygun olarak hareket etti ve 3 yıl sonra yeniden getireceği sıkı yönetimi kaldırdı. Ancak Tako'nun uzlaşması diktatörlüğünü azaltmadı. 1977'de ulusal muhafızların şiddetiyle sağladığından başka tutunacak yeri yoktu. Dolayısıyla baskı kalkınca muhalefet arttı. Öte yandan Carter'ın talepleri siyasal muhaliflerini işkence edip onları hapsettikçe ABD'nin otomatik desteğine dayanamayacağını da gösteriyordu. 1977 Ekim'inde din adamları, iş çevreleri ve meslek adamları 12'ler oluşturdu. Grup Somoza'nın istifasını talep ediyordu. FSLN ulusal birliği sağlamak açısından grubu teşvik etti. Üst sınıf Nikaragualılarında Somoza karşıtı kampa çekildiği birlik yaratıldı. Aynı zamanda Terceristas, devrimci fraksiyonların en ılımlısı ve büyüğü Sandinistaları bir dizi saldırgan eyleme soktu. Somoza yeni bir vahşet dalgasıyla karşılık verdi. Carter, Tako'yu gene uyardı fakat 1978, 10 Ocağı'ndaki bir olay işleri Carter'ın ve Somoza'nın kontrolü dışına taşırdı. Pedro Joaquin Camaro, ülkenin önde gelen karizmatik gazete editörü silahla öldürüldü. Somoza'ya karşı yürüttüğü soluklu muhalefette Nikaragualıların kahramanı olmuştu. Tako'nun ajanlarının işe karıştıkları açıktı. Halk büyük protesto yürüyüşleriyle karşılık verdi. Sonra 2 haftalık genel grev yapıldı ve ilk kendiliğinden ayaklanmayla önemli bir şehir masaya ele geçirildi. Omar Cabezas'ın iyi tanıdığı Leon'daki Kızılderili toplumu Subtiavalar'da ayaklandılar. Tako'nun karşılığı ağır kayıplar verdiren hava bombardımanı da içeriyordu. FSLN 1978 Ağustos'unda başka bir özel eylem düzenledi. Somoza'nın yasama organı toplantı halindeyken Ulusal Sarayı ele geçirdiler ve rehinler karşılığında 500 bin dolar fidye, Sandinist mahkumların serbest bırakılması sonucunu elde ettiler. Bu zafer yeni ayaklanmaları hızlandırdı. Somoza birkaç bin sivilin öldürülmesine yol açan saldırılara girişti. Carter gene yardımı kesme tehdidinde bulundu ama bunun artık bir etkisi yoktu. Önceki yıllarda 45 milyon dolar ABD yardımı Nikaragua'ya akmıştı ve 1975'ten beri Somoza'ya en azından 14 milyon dolarlık silah verilmişti. Sorun donanım değildi. Zorun ne olsa Arjantin, Portekiz, İsrail veya başka kaynaklardan bunlar sağlanabilirdi. Somoza'nın sorunu muhafızların çökmesi ve etkin savaşma yeteneğinin olmamasıydı. Bir gözlemci, Tako generalden çok silahşörleriyle çevrili çete reisine benziyor demişti. Böyle bir ordu artık Nikaragua'yı kontrol edemezdi. 1979 sonbaharında Sandinista fraksiyonları birleşik önderlik altında ortak cephe oluşturdular. Ağustos ve Eylül olaylarıyla Sandinista ordusu aniden bir yıl öncekinin 4 katına ulaşmıştı. Kendiliğinden ayaklanan halk kasabaları Somoza iktidarından alıyordu. Devrimciler, komşu Costa Rica, Meksika ve Panama'dan yardım almaya başlamışlardı. Fidel Castro az miktarda donanım sağlamıştı. ABD Merkezi Haber Alma Örgütü CIA, savaşın son haftalarında Küba yöneticisinin küçük bir rolünü belirleyebildi. Castro eğitime yardım etmiş ve FSLN önderliğinin birliğinde katkısı olmuştu. Fakat daha görülebilir eylemlerin ABD'nin karşılık vermesini davet edeceğini biliyordu. Sandinistalara size vereceğim en iyi yardım, yardım etmemektir demişti. 1979 Mayıs'ın sonunda yeni birleşmiş FSLN bütün gücüyle saldırıya geçti. Şimdi devrimci zaferle karşı karşıya gelen Carter, topyekün Sandinista zaferini engelleyebilmek için Birleşik ABD Latin Amerika müdahalesini Nikaragua'ya yamamak istedi. Kıtada tek bir ulus onunla birleşmeyecekti. Bundan sonra FSLN'ye ılımlı üyeleri yeni hükümeti almaları için baskı yapmaya çalıştı. Herhalde bazı ulusal muhafız subayları da bunların içindeydi. Muhafazakar parti yöneticileri bile Carter'ın önerisini geri çevirdiler. Somoza son denizcidir. 1933 ABD askeri çekiliş sonunda tamamlanmıştı ve zaman geri dönmeyecekti. 45 bin ölü, 160 bin yaralı, 40 bin yetim ve 1 milyon aça mal olan devrimle Sandinistalar 1979-17 Temmuz'unda Managua'ya yürüdüler. Geçici hükümet daha önce Leon'da yemin ederek göreve başlamıştı. Anastasio Somoza Paraguay'a kaçtı. 1980'de kimliği bilinmeyen saldırganların açtığı bazuk ateşiyle zırhlı Mercedes limuziniyle birlikte parça parça oldu. Walter Lafeber, Mart 1985. Kitabın sonu 25 Aralık 2012, sayfa 228.